Ayrım 19, sayfa 252. Esma, 16 Nisan 1978 Londra. Kapıyı kapatıp derin bir soluk aldı. Son zamanlarda alışkanlık haline getirmişti gece yarısı kaçamaklarını. Herkes uyuduktan sonra banyoya kilitliyordu kendini. Mumu yakıyor, alevin her oynayışıyla yüzünün şekil değiştirmesini seyrediyordu. Aynada gördüğü blue çağındaki balık etinde kız değildi merak ettiği. Bu görüntünün altında ne olduğunu öğrenmek, henüz keşfetmediği diğer benliğiyle temasa geçmek istiyordu. Tanıdığı İngiliz kızların kendi odaları vardı. Kapılarını diledikleri gibi kapatabiliyorlardı, o hariç. Eğer tutup Yunus'la paylaştığı odanın kapısını kilitleyecek olsa, annesi başına korkunç bir şey geldiğini düşünüp dehşete kapılırdı. Bu yüzden seviyordu banyoyu, kendisiyle baş başa kalabildiği tek yer burasıydı. Kazağını, falnasını ve nefret ettiği tek rengi, ten rengi sütyenini çıkardı. Memeleri sivriydi, mavi tirşe damarları belirgindi. Taşıması gereken iki angarya olarak görüyordu onları. Yeterince yükü yokmuş gibi. Daha bu sabah sınıftaki olanlardan biri arkasındaki raftan kitap alıyormuş gibi numarasıyla göğüslerine dokunmaya çalışmıştı. Niyetini fark edip son anda kaçabilmişti. Bir grup oğlanın kıs kıs güldüğünü duymuştu. Birlikte planlamışlardı demek. Konuşmuşlardı bu konuda. Utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Nefret ediyordu kız doğmuş olmaktan. Ne olurdu Esma değil de İskender olarak gelseydi şu dünyaya. Yine aklına düştü. Acaba erkek olsaydım neye benzerdim sorusu. Kahverengi göz kalemiyle kaşlarını kalınlaştırıp ortada birleştirdi. Sonra dudaklarının üstüne bir bıyık çizdi. Abi onu görecek olsa kafasını sallar, "Şatlaksın sen kızım," derdi. İskender hep Esma'nın bir tuhaf olduğunu söylerdi, şaka yoldu. Doğrusu Esma da kendini ayrıksı hissederdi bir yerlerde. Bir karışıklık olmuş da bu aileye düşüvermişti sanki. O burada toprak ailesinin bir ferdi olmaya çalışırken esas yazgısı bambaşka bir yerde bekliyordu belki de. "Bu benim kız kardeşim. Yalnızca kaybedenlerden hoşlanır," derdi İskender. Ne zaman onu birisiyle, özellikle bir oğlanla tanıştıracak olsa. Bunu duyduktan sonra katiyen yanına yaklaşmazdı oğlanlar. Gerçi umurunda değildi Esma'nın. Kulağa tuhaf gelse de doğruluk payı vardı bu saptamada. Mağdurları, mazlumları severdi. Futbol seyrederken bile hep yenilen takımı tutardı. "Sen hep salyangozlardan yana oluyorsun. Ah deli kız," derdi annesi. Pembe vaktiyle bir hadiseye tanık olmuştu. Bir grup çocuk irice bir kurbağa bulup hayvanı ters dönmüş büyükçe bir kasenin içine hapsetmişlerdi. Derken oğlanlardan biri cebinden bir salyangoz çıkarıp oraya yerleştirmişti. Kurbağa derhal korkusunu unutup avına odaklanmıştı. Bu arada salyangoz tehlikeden habersiz, milim milim ilerleyerek çıkmanın yolunu arıyordu. Avazları çıktığı kadar bağırışan bir düzine çocuğun gözleri önünde kurbağa salyangozu yemişti. Avının yapışkan tutkalımsı sümüğünü ağzından akıta akıta. Bütün çocuklar kurbağayı tuttular o gün ama sen olsaydın salyangozdan yana olurdun. "Bazen senin için endişeleniyorum," derdi Pembe. Okul bir alemdi. Bir yanda Esma gibi tipleri çirkinle vasat arasında değişen, bitirme sınavlarına hazırlanan ve hocalardan başka kimsenin ilgisini çekmeyen inekler, öte yanda kelebekler. Dersler umurlarında değildi bunların. Hayata atılmak için öyle sabırsızlardı ki öğrenime bir dakika daha ayıracak halleri yoktu. En güzellerine Barbiler ismini takmıştı Esma. Barbiler yalnızca oğlanlardan konuşurlardı. Hangi oğlanın hangi kızdan hoşlandığı konusunda ayrıntılı bilgiler paylaşırlardı. Kimin kimle çıktığına dair kayıt tutar, o işi yapıp yapmadıklarını merak eder, bilmem kimin karnındaki şişliğin hamilelik olup olmadığı üzerine fikir yürütürlerdi. Sürekli birilerine sırılsıklam aşık olur, binbir dram yaşarlardı. En sevdikleri şey alışverişe çıkmaktı. Bir şey iyiyse süper ya derler, aksi takdirde ay ne iğrenç kullanırlardı. Bu ölçütler, yemekler, giysiler, hocalar, ebeveynler, hatta ülkeler ve dünya olayları içinde hep aynıydı. Barbiler anneleriyle adet dönemlerini, hatta cinselliği konuşabilirlerdi. Esma ile Pembe arasında ise camdan duvarlar vardı. Ana kız bedenle ilgili tek bir kelime paylaşmaz, böyle bir konu yokmuş gibi davranırlardı. Esma kendi mahallesindeki okula gitseydi durum farklı olur muydu acaba? Sınıf arkadaşlarının adları Tracy, Debbie ya da Clary değil de Ayşe, Ferah ya da Zeynep olsaydı daha mı kolay uyum sağlardı? Sanmıyordu. Kitap okumayı akranlarıyla takılmaya yeğlerdi. Oğlanları sıkıcı buluyordu. Kızları da boş. Seneler evvel Esma'nın ilkokul öğretmeni evlerine gelmişti. "Bunca yıllık deneyimimle bir çocuğun parlak olduğunu görür görmez anlarım. Benim profesyonel görüşüme göre Bay ve Bayan Toprak, kızınız son derece akıllı. Bu yeteneği harcamak yazık olur. Daha iyi bir okula gitmesi gerek. Bayan Powell, aileyi ikna ettikten sonra yeni okulun yöneticileriyle de konuşmuştu. Her ne dediyse işe yaramıştı. Gönlü salyangozlardan yana olsa da Esma Toprak bir kurbağa sıçrayışı yapmıştı. Yazar olmak istiyordu Esma ama kadın yazar değil, kitaplarında kullanacağı takma adı bile belirlemişti. John Blake Ono. En çok beğendiği üç kişinin isimlerinden yarattığı bir karışımdı bu. John Keats, William Blake ve Yoko Ono. Kadın isimleri neden erkek isimlerinden bu kadar farklıydı ki? Kadınlara neden sanki hayal ürünüymüşler gibi masalsı ve rüyamsı isimlerin verildiğini merak ederdi. Erkek isimleri hep cesaret, iktidar ve yetki ihtiva ediyordu. Mesela Muzaffer, Faruk ya da Hüsamettin. Oysa kadın isimlerinden yansıyan kırılgan bir zarafetten ibaretti. Porselen bir vazo gibi, Nilüfer, Gülseren ya da Binnaz gibi isimlerle kadınlar bu dünyanın süsleriydi adeta. Alaca bulaca kenar oyaları. Oysa o John bir onu olmak istiyordu. Mert, Metin ve erkeksi. Sütyene ihtiyacı olmayan bir isim. Bıyıktan sonra bir de top sakal yapıp yüzünü inceledi. Faydası yoktu. Erkek kılığına girse de çekici olamıyordu. Keşke babasının ince hatlarını almış olsaydı. Bir de annesinin gözlerini, yeşil, iri ve hafifçe çekik. Ama onun yerine tutup anne babasının en iğreti özelliklerini almıştı. Burnu patatese benziyordu. Saçı ise öyle kıvırcıktı ki taramak mümkün değildi. Alnı fazla genişti. Çenesinde bir et beni vardı. Nahoş, barut rengi bir çıkıntı. Annesine defalarca yalvarmıştı. Onu bir doktora götürüp beni aldırmaları için ama o hiç ilgilenmemişti. Güzel kadındı pembe. Herkes öyle söylerdi. Erkek kardeşleri de yakışıklıydı. Güzellik geni iki oğul arasında tatile çıkıp Esma'yı atlamıştı. Melek gibi bir yüzü vardı Yunus'un. İskender de hoştu ama farklı şekilde. Yakıcı, kibirli bir çekicilikti onunkisi. Pis yakışıklıydı. Barbilerin tabiriyle. Esma sınıf arkadaşlarından bazılarının abine abayı yaktığının ve sırf bu yüzden onunla arkadaş olduklarının farkındaydı. İskender bazen onu okuldan almaya gelir, ne hikmetse hep işe yarayan o sert ve soğuk bakışlarıyla etrafı keserdi. Böyle tipi hayır denmez diye fısıldaşırdı kızlar aralarında. Aynı Baba filmindeki Michael Corleone. Bir tek tabancası eksik. Hadi ya, abimden mi bahsediyorsunuz diye homurdanırdı Esma. İskender'le Al Pacino arasında herhangi bir benzerlik göremediğinden, sesindeki ilgilenmeyi duysalar bile dikkate aldıkları yoktu. İskender'i dayanılmaz derecede erkeksi, seksi buluyorlardı ama onun umrunda değildi. Kızlarla zerre kadar ilgilenmiyordu. O ilgilenmedikçe onlar da iyiden iyiye üstüne düşüyorlardı. Babaları evden taşındığından beri çok değişmişti. İskender nobran, aksi, kavgacı olmuştu. Sürekli arkadaşlarıyla takılıyordu. Bir de sevgilisi olacak o kızla. Dünya görünmez düşmanlarla doluymuşçasına kum torbasını yumrukluyordu sabah akşam. Şayet ergen sıkıntısı dedikleri şey buysa büyümek istediğini sanmıyordu Esma. Yakın zamana kadar annesiyle arasından su sızmazdı. Memeleri büyümeye başlayınca her şey değişmişti. Bekaret meselesi Pembe'nin ilgilendiği tek konu haline gelivermişti. Esma'ya sürekli asla yapmaması gerekenler hakkında nutuk atıyordu. Bütün iletişim gücünü kurallar ve yasaklara vakfettiği için sohbet edemez olmuşlardı. Oğlanların yalnızca tek bir emel peşinde olduğunu söylüyor, sürekli tembih üstüne tembih yağdırıyordu. Oysa Pembe oğullarını aynı kısıtlamalarla yetiştirmiyordu. Hadi Yunus daha küçüktü diyelim ama İskender'e karşı tutumu tamamen farklıydı. İskender'in her hareketini kollaması gerekmiyordu. İçinden geldiği gibi davranabilirdi. Alabildiğine serbestti. Halbuki Pembe boşuna kaygılanıyordu. Esma karşı cinsle zerre kadar ilgilenmiyordu. Sıkıcı ve sığ buluyordu onları. Salyangozlar hem dişi hem erkekti. İnsanlar niye öyle olamıyordu ki? Esma'ya göre eğer Tanrı hepimizi salyangozlar gibi yaratmış olsaydı çok daha az gönül yarası ve ıstırap olurdu şu dünyada. Cemile, 21 Nisan 1978, Fırat Nehri yakınlarında bir köy. Yataktaki hasta ateşler içindeydi. Cemile bebeklere yaptığı gibi dudaklarını alnına dokundurdu, bileğini tuttu. Nabzı hem zayıf hem hızlıydı. Uzaklarda bir yerlerde çalınan duvarlar gibi geliyordu kalp atışları, savaş sesleri gibi. Bir muammaydı insan bedeni, mücadeleciydi. İnsanlar bunun pek farkında olmasa da gerçek bir savaşçıydı beden. Ruhtan çok daha dayanıklıydı. Ama tüm cesur savaşçılar gibi onun da zaafları vardı, bilinmeyenden korkardı. Direnmek, saldırmak, yıldırmak ve un ufak etmek için önce tanımlanmak tanıması gerekiyordu düşmanını. Neye karşı savaştığını bilmese galip gelemezdi. İşte Cemile'nin rolü bu noktada başlıyordu. Ezelden beridir onun gibi şifacıların esas yaptığı hastaların güç toplamasına yardım etmekti. Cemile onları iyileştirmiyor. Sadece bedenlerine destek veriyordu ki hastalığı atlatabilsinler. Sirkeyle ıslattığı havluyu kaçakçının alnına koyarken nasıl bir adama yardım ettiği sorusu zihnini kurcaladı. Herkesin yaşamaya hakkı olduğuna dair en ufak şüphesi yoktu. Ama herkes ölümden döndürülmeyi hak ediyor muydu acaba? Ara sıra aklına düşen bir türlü kesin bir çözüm geliştiremediği bir ikilemdi. İnsanlar kalbi selim doğup sonradan mı bozuluyorlardı? Yoksa daha ana rahmine düştükleri anda kötülük tohumlarıyla donanmış mı oluyorlardı? Kur'an-ı Kerim hepimizin birer kan pıhtısından yaratılmış olduğumuzu söylüyordu. Şu anki hallerimizin ne kadarı o damlacıkta mevcuttu acaba? Cemile bunu bilmek istiyordu. Ne kadar saf ve kusursuz olsa da o inci, İnstiridye kabuğunun içine giren bir toz zerreciğinden oluşuyordu. Demek ki çirkin bir cisim bile şahane bir varlığa dönüşebiliyordu. Kucağına aldığı her yeni doğmuş bebeğin minik ayak parmaklarına, gül dudaklarına, mantı burnuna bakıp bu mükemmel yaratığın iyilikten başka bir şey barındıramayacağını düşünüyordu. Öte yandan dünyaya gelmesine yardım ettiği bebeklerin bir kısmı büyüyünce dolandırıcı, yalancı, haydut, tecavüzcü, hatta katil olacaktı. Eğer her bir çocuğun neye dönüşeceğini bilse aralarından bazılarını doğurtmamayı tercih eder miydi? İnanması zordu ama dünyaya getirdikleri bebekleri öldüren ebeler olmuştu. Hazreti İbrahim'in hikayesinde olduğu gibi. Berzo bir gün 8 kızını alıp Urfa'daki Balıklı Göl'e götürmüştü. Naze ilerlemiş yaşına karşın bir kez daha doğum yapmak üzereydi. Onlar da bari bu kez oğlan olsun diye dua etmeye gelmişlerdi ailecek. Etraf çok kalabalıktı. Dua edenler, ağlayanlar, gördükleri karşısında şaşkına dönen kızlar birbirlerine yanaşmışlardı. Ürkek ve heyecanlı. Balıklara yem atmışlardı. Karşılarındaki duvarda çerçeveli bir Kabe fotoğrafı asılıydı. Gece olunca havuzdaki balıkların Kabe'ye yüzdükleri izlenimine kapılmıştı Cemile. Dönüş yolunda babaları bu kutsal gölle ilgili efsaneyi anlatmıştı. Kral Nemrut'un hırsının sonu yokmuş. Günlerden bir gün baş müneccimi İbrahim adlı bir çocuğun doğumuyla saltanatının sonunun geleceğini söylemiş. Tahtından feragat etmeye niyeti olmayan Nemrut, imparatorluğunda doğan her oğlanın öldürülmesini emretti. Zengin fakir gözetmeden hepsini. Böylece işe koyulmuş ebeler. Önce bebeklerin doğumuna yardım ediyor, sonra erkek olanları boğuyorlarmış. Ama İbrahim'in annesi bu vahşetten kaçmayı başarmış. Bir mağarada kendi başına doğum yapmış. İbrahim büyüyünce Ceberrut Nemrut'a baş kaldırmış. Öfkeden delirmiş kral. Genç yaşta herkesi günler boyu yanacak devasa bir ateş içinde odun toplamaları emrini vermiş. Ardından İbrahim'i ateşe attırmış. Alevler peygamberin her yanını sararken müminleri kendilerini yere atıyor, ağlaşıp bağırışıyorlarmış. Ama İbrahim beyazlayan bir tutam saç dışında hiçbir yerine zarar gelmeden yürüyerek çıkmış alevlerin içinden. Rab ateşi suya, yanan korları solungaçlara dönüştürmüş. İşte Urfa'daki kutsal göl ve içindeki kutsal balıklar böyle oluşmuş. Berzo farklı bir adamdı. Bunları anlattığı gün bakışları sertleşmemişti daha. Gülümsemesi hala içtendi. Her şey mahvolmadan önceydi bu. Her şey birer birer. Gene de yaşamından bir şikayeti yoktu Cemile'nin. Kardeşleri gibi evlenip çoluk çocuğa karışmanın ona göre olmadığını baştan beri biliyordu. Pembe ile Adem gittikten sonra babasını onu evlendirmemeye, bölgedeki ebelerin yanına yardımcı vermeye ikna etmişti. Bunun geçici bir istek olduğunu sanarak razı olmuştu Berzo. Ama Cemile sebat etmişti. Bugün tek üzüntüsü doktor olamamasıydı. Bir hastanede çalışmak, göğsünde Doktor Cemile yeter yazan karbeyaz bir önlük giymek isterdi. İki soğanı halka halka kesti, hastanın ayak tabanlarına keten bezlerle sardı. Adamın alnına koyduğu ıslak havluları gece boyu sık sık değiştirmeye devam etti. Sabah kalbi çarparak uyandı. Kaçakçının ateşine baktı. Neredeyse normale dönmüştü. Yırtmıştı kefeni. Dışarıda şafak sökmüş, sakin bir sabah başlamıştı. Ağrıyan yerlerini ovalayarak kalkıp bir bardak soğuk su içti Cemile. Sessizce sobayı yaktı, kahvaltıyı hazırlamaya girişti. Bir parça tereyağını ısıtıp içine 3 yumurta kırdı. Üstüne de bir çimdik tuz ve biberiye serpti. Yemek pişirmekte maharetli değildi. Çoğunlukla basit yemekler yetiyordu ona. Bakacak kimsesi olmayınca kendini geliştirmeye gerek duymamıştı. Kokuya bak. Ne yapıyorsun? Cemile sıçrayarak döndü. Kaçakçı yatakta oturuyordu. Saçları karışmış, sarımsı kumral sakalı uzamıştı. Bir şey değil, yumurta. Beğendiği anlamına gelebilecek bir ses çıkardı adam. Sen kimsin? Cemile, eve kadın. Doğum mu yapacağım yoksa, dedi adam gülerek. Hemen ardından yüz ifadesi değişti. Ne arıyorum burada, diye sordu. Vuruldun. Hayatta kalman mucize. Bir haftadır buradasın. Al, çay iç biraz. Bir yudum almasıyla yere tükürmesi bir oldu adamın. Bu ne be? Asidiği gibi. Şifalıdır dedi Cemile alınmamaya çalışarak. İçsen iyi olur. Bir daha evime tükürmeye kalkma. Affedersin dedi adam hırıltıyla. Hayatımı kurtardın demek. Sana teşekkür borcum var desene. Allah'a teşekkür etsen. Kurtarırsa o kurtarır hayatları. Bu fikir karşısında yüzünü buruşturdu adam. Bir süre sessiz kaldı. Baksana ebe kadın, sigaran var mı? Sigara mı? Dedi Cemile. Sigara içecek durumda değilsin. Hadi ama bir nefescik. Farklı duygular arasında bocalayan Cemile tütün kesesi ve sigara kağıdı çıkardı. O sigarayı sararken adam da kadının ellerini seyrediyordu. Sert, kuru ve kırmızıydılar. Üstleri soyulmuş, avuç içleri odun kırmaktan nasır tutmuştu. Tuhaf kadınsın. Öyle diyorlar. Nasıl yaşarsın bir başına? Seni koruyacak bir erkek lazım. Karının yanında onu koruyacak bir erkek var mı şimdi? Eminim o da benim kadar yalnız. Kimi kadınlar evli de yalnız, kimisi de benim gibi bekar da yalnız. Gözlerinde yarı şakacı bir pırıltıyla sırıttı kaçakçı. Ben evlenirim seninle. Karım ses etmez. Arkadaş olursunuz birbirinize. Cemile sigarayı yakıp bir nefes çekti, dumanı üfledi, isteksizce uzattı adamın elinin parmak uçlarına dokunuşunu fark etmezden gelerek. Sağ ol. Pek lütufkarsın ama halimden gayet memnunum. Şöyle bir süzdü adam, bir şey demedi. Sonra burnundan sigara dumanları süzülürken yeniden konuştu. Sınırı geçerken 4 kişiydik. Öbür herife ne olduğunu söylediler mi sana? Kafasını iki yana salladı Cemile, duymak istediğinden emin değildi. Mayına bastı, en fena şeydir ha. Ne vurulmaktan ne hapse girmekten korkarım mayından korktuğum kadar. Bana olmayacak ama tek parça gireceğim mezara, tüm organlarım tamam olacak, noksansız. Ne diyeceğini bilemediğinden konuyu değiştirdi Cemile. Çocuklarım var mı? 3 oğlan, bir tane de yolda. O da oğlan olacak inşallah. Kız yok mu hiç? Var, 4 tane. Öksürdü. Yüzü acıyla buruştu. Gitmem lazım. Meraklanmışlardır. Güçlü ve sağlıklı haline ihtiyaçları var. Yaralı haline değil. Biraz dinlen, gidersin. Hatırladım dedi adam. Senin hakkında konuştuklarını duymuştum. Dolaptan yuvarlak bir bakır tepsi çıkardı Cemile. Bazlama çay ve cızırdayan yumurta tavasını koydu. Dikkatle adama götürdü. Çin tayfesinden kocam varmış. Aysız gecelerde ziyaretine gelirmiş. Bu gizli reçeteleri sana veren oymuş. Cin tayfesinden koca mı? Cemile güldü elinde olmadan. Korkarım, herkes gibi insanım ben de. Hayatım sandığından sıkıcı. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz pişman oldu. Adamın onu sıra dışı bir yaratık sanması daha hayırlıydı aslında. İnsanlığını, faniliğini, kırılganlığını göstermemeliydi. Ne ona ne bir başkasına. Kalbinin sırçadan olduğunu bilseler muhakkak kırarlardı. Ayrım sonu, sayfa 262.